Ayrım 20.
Aşık ondan münehhes, halis heves içinde. Ey aşıklar, ey aşıklar, ışık mezhebi dindir bana. Yunus Emre, dinin zahiri kısmıyla uğraşmanın insana hiçbir yarar sağlamayacağını şöyle anlatır. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendim bilmektir. Sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır. Buna karşılık dinin batıni yönüne dikkatleri çekerken, dinlerin batıni çalışmalarla gerçek değeriyle ele alınabileceğini de şiirlerinde konu edinmiştir. Dört kitabın manasın, okudum hasıl ettim, ışığa gelince gördüm bir uzun heceymiş. Hacı Bektaşi Veli, tasavvufi çalışmalarının en önemli uygulamalarını gerçekleştiren batınilerden biri de 1210 yılında Horasan'da doğan Hacı Bektaşi Veli'dir. Önce Yesevi tarikatine katıldı. Burada babalığa kadar yükseldi. 1240 yılında Anadolu'ya geldi. Burada yakın dostu Baba İlyas'ın yanına gelerek Amasya'ya yerleşti. Anadolu'nun birçok köşesini dolaşarak batani geleneği çevresine yaymaya başladı. 1271 yılında öldüğünde onun çevresinde halkalanmış binlerce batani Anadolu dervişleri vardı. Yaklaşık 700 yıl Sünni yönetimin baskısı altında yaşayan Bektaşiler, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde rahat bir nefes almaya başladıklarını görünce ona büyük bir destek verdiler. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında bir zamanlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde bulunan subaylarca desteklenirken, bir yandan da yoğun bir şekilde Bektaşilerce desteklendi. Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmadan hemen önce 25 Aralık 1919'da Hacı Bektaş dergahını ziyaret ederek Bektaşilerin desteğini istemişti. Batani gelenekten gelen inançları sebebiyle laik sisteme zaten yüzyıllardır yatkın olan Bektaşiler, Kuvayi Milliye'ye tam güçleri ile destek verdiler. Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlandığı yıllarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'ün önde gelen destekleyicileri arasında Bektaşi kültürüyle yoğrulmuş milletvekilleri olmuştur. Hatta o yıllarda Atatürk'ün halifeliği kaldırmasında karşılaştığı büyük güçlüklerin aşılmasında yine bu milletvekilleri önemli bir fonksiyon görmüşler ve halifeliğin kaldırılması ile ilgili yapılan oylamanın kazanılmasını sağlamışlardır. Bu bakımdan da Anadolu, Bektaşiliğin önemli bir tarihi misyonu olmuştur. Diğer batıni öğretilerde olduğu gibi Bektaşilikte de ketumiyet esastır. Törenleri ve ritüelleri halka açık değildir. Gizli, özel ritüelleri vardı ve bu sırlar büyük bir özenle korunurdu. Bir Bektaşi müridi öğretiyi ancak bir mürşidin yardımı ile anlayabileceği için mürşidin rehberliği zorunluydu. Batıni sembollerin ve sırların anlaşılması ancak mürşitle mümkün olabiliyordu. Batıni Bektaşi öğretisi, müridin yaşadığı toplum içinde kulaktan dolma öğrendiklerinden çok farklı olduğu için bu öğretiye yeni girene büyük bir özenle, rehberi vasıtasıyla bilgiler belirli bir sıra ile aktarılırdı. Aksi takdirde öğretiye yeni giren müridin büyük bir şoka girmesi olasılığı vardı. Bu mesele tüm batıni gizli öğretiler için geçerliydi. Çünkü burada öğrenilenlerle halkın sıradan bilgileri arasında büyük bir fark vardı. Halkın bildiği dinin egzoterik tarafı, yani dinin birinci, bilemediniz ikinci dereceden anlamlarından ibaretti. Oysa ki sırlar öğretisinde tüm sırlar inisiye adayına belirli bir sırayla açıklanmakta ve bu sırların bilgisine aday ulaştırılmaktaydı. Bektaşi sırlarında gerçekleştirilen eğitim esnasında karşılaşılanlar ve yaşananlar dış halkalara kesinlikle açıklanmazdı. Din ayrılığı gereksiz, aslında tüm dinler dünyada barış ve kardeşliği sağlamak içindir diyen Hacı Bektaşi Veli bu görüşlerini Velayetname adlı eserinde ortaya koydu. Bektaşi öğretisinin bir diğer adı da Dört Kapı öğretisidir. Hacı Bektaşi Veli, toplum içinde yaşayan insanları anlayış seviyeleri bakımından dört temel grupta toplar. Birinci grup, toplumun en büyük kesimini oluşturur. Bunlar, gerçeği ibadette arayan sofu kişilerdir. Dinsel bilgileri son derece kısıtlıdır. İkinci grup tarikate girmiş ama sofuluğu terk edemeyenler. Üçüncü grup sırra erenler. Dördüncü grup birliğe ulaşan kamil insanlar. Bektaşi öğretisi de yine dört kapıdan oluşurdu. Bunlar şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarıdır. Şeriat kapısında İslam dininin şeriata bağlı temel nitelikleri öğretilirdi. Şeriat kapısına 10 basamakla tırmanılırdı. Bunlar sırasıyla 1- iman etmek, 2- Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, 3- namaz, oruç, zekat, hac gibi İslam'ın zorunlu kurallarını yerine getirmek, 4- dürüst davranmak, 5- evlenmek, 6- cinsel yaşamdaki yasaklara uymak, 7- Hazreti Muhammed'in sünnetlerine uymak, 8- insanlara şefkatli davranmak, 9- temizlik kurallarına azami dikkat etmek, 10- tarikatin emir ve yasaklarına koşulsuz itaat etmek. Tarikat çalışmasının ilk basamağını oluşturan şeriat kapısının müritlerine aşıklar denirdi. Tarikat kapısına geçebilmek için mürşidin onayı gerekmekteydi. Şeriat kapısını geçmeye hak kazanan müritler, mürşitlerine bağlılık yemini ederek bir üst aşama olan tarikat kapısına yükselirlerdi. Muhip adıyla anılmaya başlayan mürit, bu aşamada mürşidinin yakın gözetiminde tarikatın genel kuralları hakkında bilgilendirilmeye başlanırdı. Bu aşamada İslam dininin zorunlu şeriat kurallarının uygulaması sona ererdi. Çünkü artık İslam dininin batıni yönüne doğru yolculuk başlamıştır. Marifet kapısı, Bektaşi öğretisinin üçüncü kapısıdır. Yıllar süren yoğun çalışmalardan sonra ulaşılacak bir aşamadır. Mürit artık batıni sırlara vakıf olmuş ve derviş unvanıyla anılmaya başlamıştır. İnsan, Tanrı, evren üçlemesinin meydana getirdiği çoklukta, birlik felsefesinin anlamları müride öğretilirken, müridin kendi sırlarını çözebilmesi için özel kendini bilme çalışmaları gerçekleştirilirdi. Kendini bilen Rabbini de bilir sözünün anlamı, müritte artık bir yer bulmaya başlamıştır. Bu aşamanın basamaklarını ise ahlaki davranış, disiplini, hoşgörü, kendine hakimiyet, sabır, kendini tanıma çalışmaları ve batani öğretinin çeşitli uygulama alanları oluştururdu. Evrendeki büyük birliği hissetmeye başlayan ve sırlar öğretisiyle donatılmış mürit, artık dördüncü ve sonuncu aşamanın basamağına gelmiştir. Hakikat kapısı ulaşılabilecek son basamaktır. Mürit artık baba unvanıyla anılmaya başlar. O da büyük halkanın bir neferi olmuştur. Bu aşamaya ulaşanların bir diğer adı da insani kamildir. Bektaşi öğretisinde Hallacı Mansur'un özel bir yeri vardır. Bektaşilere göre hakikat kapısına ulaşabilen ender kişilerden biri olan Hallacı Mansur, zamanından önce konuştuğu için kurban olmuş bir ulvi şahsiyettir. Tanrısal gücü kendi ruhsal varlığı içinde hisseden müritler, bu aşamada asla dışarıya bilgi sızdırmazlar ve sırları kendi içlerinde saklarlardı. Sonuncu aşamada elde edilen sırların tarikat üyeleri arasında bile konuşulması yasaktı. Günümüzde ezoterizm ve batınilik. Batıni çalışmalar uzun bir süre büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. Anadolu'nun birçok köşesinde batıni sırlar öğretisinin merkezleri oluştu. Çok sayıda mürit ve taraftar buldular. Bu merkezlerde eğitilenler, gizli öğretinin ve İslam'ın batıni yönü hakkında ezoterik bilgilerle donatıldı. Birçok kültüre etkide bulundular. Bu etkilerin izlerini günümüzde hala görebilmekteyiz. Ancak zamanın acımasız, yozlaştırıcı etkisi, her şeyde olduğu gibi burada da kendisini belli bir süre sonra göstermekte gecikmedi. Birçok tarikat, asıl gerçekliğinden uzaklaşmaya ve batıni çalışmalar yerini şekilsel, harici çalışmalara bırakmaya başladı. Batınilik, gizli bilgiler, yüzyıllarca saklanan sırlar yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Aradan geçen yıllar filozofinin güzellik ve bilgeliğini yok etti. Tarihin karanlıkları ve unutulmuşlukları arasında yerini aldı. Geriye onlardan sadece yazılı bazı belgeler kalabildi. Ancak o belgeler de sembolik bir dille kaleme alındığı için içlerinde gizledikleri sırlar anlaşılması imkansız bir halde insanların zihinlerinde eski bir anı olarak kalabildi. Yapılabilecek tek şey vardı. Bu dejenerasyona dur demek. Onu da kitabımızın başında söylemiş olduğumuz gibi Atatürk yaptı. Çoğunlukla yozlaşmış, bozulmaya yüz tutmuş bu merkezler Atatürk'ün emriyle kapatıldı. Daha sonra da bu merkezler ilk günkü gibi bir çalışmayı hiçbir zaman gerçekleştiremediler. Oy hesaplarıyla ve politik amaçlarla yeniden açılmalarına göz yumulan tarikatlar ise siyasal İslam'ın birer kuklaları oldular. Aslında daha ilk zamanlarda da batıni çalışmaları temel almayan ve dinin sadece dış anlamı doğrultusunda çalışmalarda bulunan çok sayıda şeriatçı tarikatlerde bulunmaktaydı. Bu tarikatleri kitabımıza konu bile etmedik. Atatürk'ün devrim kanunlarına rağmen günümüzde yeniden örgütlenen tarikatlerin çoğu işte bu istikamette çalışmalarını sürdürmüş olan şeriatçı tarikatlerin uzantıları konumunda olan teşkilatlardır. Bunların ne ilk devirlerde ne de günümüzde ezoterik, batani ve tasavvufi çalışmalarla uzaktan yakından bir ilgileri olmamıştır. Günümüze kadar kalabilen çok az sayıdaki bilgeler ise hiçbir zaman konuşmadılar. Konuşanlar ise bilgiden oldukça uzakta kalan kişilerdi. Ezoterik öğretinin sırları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelebildi ama son derece kısıtlı sayıdaki kişilerin elinde kalarak. Ve onlar susmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlardı. Çünkü insanlığın aşağıya iniş sürecinde bu bilgilere yer yoktu. Bu bilgilerin genel çoğunluk tarafından unutulması gerektiğini gayet iyi bilen az sayıdaki bu kişiler hiçbir zaman kendilerini açıkça belli etmediler. Bütün bu gelişmelerin sonucunda ne oldu? Her şeyden önce tasavvuf gibi büyük bir derya unutulup yok olup gitti. Dahası dinin gerçek anlamı da insanların zihninden silinip kayboldu. Sonunda din adı altında bambaşka bir şey ortaya çıktı. Şimdi bu meseleyi biraz daha açmak istiyorum. İslam dünyasındaki batıni çalışmalarda bulunan özel eğitim merkezlerinde ezoterik bilgilerin ışığında yapılan çalışmaların önemli bir bölümü de Kur'an'da geçen sembolik bilgilerin gerçek anlamlarını müritlere öğretmek oluştururdu. Örneğin Adem'in cennetten kovulması Kur'an'da geçen sembollerden bir tanesidir. Bununla ilgili açıklamaları kitabımızın daha önceki sayfalarında yapmıştık. Bir de öldükten sonra gidileceği söylenilen cennet ve cehennem sembolleri vardır. Konumuza örnek olması bakımından bu sembollerin batıni çalışmalarda nasıl ele alındığını sizlere aktarmak istiyorum. Diğer sembollerde olduğu gibi bu sembollerin de gerçek anlamları dinin dış kısmı ile uğraşanlar için gizli kalmıştır. İslam dininin en temel kavramlarından olan bu sembol bile maalesef gerçek anlamıyla ele alınamamaktadır. Bilinen kısmıyla cennet ve cehennem öldükten sonra gidilecek olan mekanları ifade eder. Oysa ki bu sembolün birinci dereceden olan açıklamasıdır. Sembolün içerdiği asıl bilgi bambaşkadır. Öncelikle şu kadarını söyleyebilirim ki cennet ve cehennem adında iki farklı mekan mevcut değildir. Böyle mekanlar yoktur. Bunlar mekanı ifade eden semboller değildir. Öldükten sonra da bilinen manasıyla cennete veya cehenneme gitmek gibi bir şey söz konusu değildir. Bu inanç tamamen yanlış bir yorumdan kaynaklanmış, eksik bir düşüncedir. İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk bu konuyla ilgili olmak üzere Kur'an'daki İslam kitabında şunları söylemektedir. Soru: 133. ayette cennetin genişliğinden bahsedilirken kullanılan ilginç ifadeyi açıklar mısınız? Cevap: bu ayette cennet, genişliği göklerle yerler kadar diye tanımlanmaktadır. Bunun tek ve tartışılmaz anlamı cennetin sınırsızlığıdır. Sınırsızlık ise cenneti bir mekan olarak almamızı engeller. Buna dayanarak Muhammed İkbal'in şu sözünü Kur'an düşüncesi adına altını çizerek verebiliriz. Cennet ve cehennem mekanlar değil, hallerdir. Bu demektir ki herkesin cennet ve cehennemi mekan olarak düşünüldüğünde içinde bulunduğu yerde kurulur. Yani mekan olarak cennet veya cehennem kainatın herhangi bir yerinde hazırlanıp sınırları çizilmiş, adresi belli bir yer değildir. Ne cennet kainatın herhangi bir yerinde nimetlerle donatılmış turistik bir tesistir, ne de cehennem kainatın herhangi bir yerinde akıl almaz işkence aletleriyle donatılmış bir azaphane. Cennet ve cehennem her insanın bulunduğu yerde ve her an hazırlanabilen nimet veya ceza imkanıdır. Kur'an'daki İslam sayfa 498. Konuyu biraz daha açık ve ezoterik bilgilerin ışığında bir cümleyle özetleyerek anlatacak olursak, cehennem bedenini terk eden bir varlığın spatyomda çektiği vicdan azabının bir sembolü olduğunu söyleyebiliriz. Cennet ise bunun tam tersi olan bir şuur halidir. Yani varlığın yaşadığı şuur halleridir. Ancak spatyomun, yani öte alemin yapısal özelliğinden dolayı orada varlıkların düşüncelerinin anında şekilleneceği unutulmamalıdır. Orada siz cennete benzer bir mekanı hayal ederek bu tür düşünceler yayınlarsanız, hemen çevrenizde böyle bir mekanın oluşacağı da unutulmamalıdır. Ancak bu tamamen sizin düşüncelerinizin ürünüdür ve belli bir süre sonra kendiliğinden kaybolup gidecektir. Görüldüğü gibi İslamiyet'in en temel kavramları bile doğru dürüst insanlara anlatılamamış durumdadır. Kendisini yakından tanıdığım değerli bilim adamı Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk gibi diğer yetkililerin de bir an evvel ortaya çıkarak yanlış yorumların üzerine cesaretle gitmelerini sabırla beklemekteyiz. İşlerinin hiç kolay olmadığını biliyoruz. Allah kolaylık versin. Ne diyeyim? Şu anda okumakta olduğunuz kitap 1998 yılının Nisan ayında piyasaya çıkmış bulunmaktadır. Bu kitap sizin elinize hangi tarihte geçecektir bilemiyorum. Ama eğer bu kitabı 2000'li yıllarda okuyorsanız, sessizce bekleyenlerin sesini duymaya başlamakta olduğunuzu şu anda tahmin edebiliyorum. Eğer bu kitap 2000 yılından önce elinize geçtiyse, biraz daha beklemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Bunlar kimlerdir bilemiyorum. Belki de sizsiniz. Agartha ve Şambala, aydınlık ve karanlık güçlerin gizli yeraltı merkezleri. Bu bölümün kitaba alınıp alınmaması gerektiğine uzun bir süre karar veremediğimi siz değerli okurlarıma bildirmek istiyorum. Burada aktarılacak olan bilgilerin yarar mı yoksa zarar mı getireceğine hala bir karar verebilmiş değilim. Ancak yurt dışında birçok kitapta açıkça anlatılan bazı meselelerin bizim ülkemizde de bilinmesi gerektiği sonucuna ulaştığım için bu konuya da girmekte bir sakınca görmedim. Ama yine de bazı bölümlerini çıkarttığımı itiraf ediyorum. Bu meselenin ortaya çıkmaya başladığını görmekten dolayı birilerinin son derece huzursuz olacaklarını da gayet iyi bilmekteyim. Ne yapalım? Çıkışın günleri yaklaşıyor. Herkes vazifesini yapacaktır. Bugün. Meseleyi günümüzden başlayarak tarihin çok gerilerine doğru götürmek suretiyle gün ışığına çıkartmaya çalışacağım. Çünkü meselenin kökeni binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu binlerce yıl önce başlayan aydınlığın oğulları ile karanlığın oğulları arasındaki ayrımın ve mücadelenin öyküsüdür. Evet, önce günümüzde yaşananları şöyle kısaca bir gözden geçirelim ve bu inanılmaz olayın gelişimini anlamaya çalışalım. Bundan birkaç ay önce yaşadığım bir olayı aktararak başlamak istiyorum. Radyo kulüpten, bugün ismi Radyo D olarak değişmiştir, ayrıldıktan sonra. Uzun bir süre radyo programı yapmadım. Dinleyicilerimden gelen yoğun istek üzerine yeniden bir radyoya müracaat etmeye karar verdim. Adını vermek istemediğim bu radyonun yöneticisiyle gittim görüştüm. Programımı daha önce dinlediklerini ve içeriğini bildiklerini ancak yayın prensiplerine bu programın uymadığını ifade ettiler. Sebebi ise son derece dikkat çekiciydi. Kendilerinin 1980 sonrası Özal'ın yaratmak istediği gençliğe yönelik yayın yapmakta olduklarını söylediler. İnsanları düşünmeye sevk eden sözel programlara yer yoktu. Yani insanların ve özellikle de gençlerin düşünmeye ve araştırmaya başlamaları istenmiyordu. Sözel programlar yayın ilkelerine aykırıymış. Peki gençliğe ne vermek istiyorlarmış bu beyler? Sadece müzik ve kakara kikiri. Peki ya gerisi? Gerisi istenmiyormuş ki. Niçin gençler düşünsün ki? Niçin araştırmaya yönelsinler ki? Sonra kim tutacak onları? Sonra bin bir tane soru sormaya, Eleştirmeye, konuşmaya falan başlarlarsa ne olur halimiz? Bırakın onlar dans etsin. Dans ede ede yorulsunlar da otursunlar köşelerinde. Karışmasınlar işlerimize. Çok mu abartıyorum? Yoksa az bile mi söylüyorum? O günden sonra da kendi yayın evimi kurmaya karar verdim. Bu kitabın ortaya çıkması işte bu olaya dayanır. Şimdi yine günümüze, bir başka meseleye uzanalım. Medya, çağımızın en büyük kitle iletişim aracı. Gazetesiyle, radyosuyla, televizyonuyla büyük bir ekonomik ve siyasi güç medya. Toplumları yönlendirebilen ama doğru dürüst bilgilendirmeyen medya. Kültüre, sanata ve bilime uzak medya. Ne olurdu ki sanki yeni bilimsel buluşlara ve belgesellere birazcık da olsa yer verildiği bir medyaya sahip olabilseydik. Ama olamıyoruz işte. Erkekliğin ve mertliğin kitabının yazıldığı yerli dizilerle dolduruyoruz ekranları. Ne olurdu? Evet, ne olurdu birazcık, sadece birazcık daha düzeyli ve kültürlü bir medyaya sahip olabilseydik. Sahi, niçin olamıyoruz? Medyanın içinde uzun yıllardır çalışan birisi olarak soruyorum. Medyanın hali nedir böyle? Nerede bizim belgesellerimiz? Nerede bizim araştırmacı gazetecilerin haberleri? Bu kadar mı önemli Hülya Avşar'ın hayat hikayesi? Hülya Avşar kimdir? Bu topluma ne vermiştir? Nasıl bir mesaj iletmektedir insanlara? Amacı nedir? Öbür tarafta da gerçek niyetleri tam olarak belli olmayan İslami medya. Kısacası medya üzerine düşen görevi tam olarak yerine getiremiyor. Bu da birilerinin kuşkusuz işine yarıyor. Çünkü o birileri insanlarımızın bilgilenmesini, konuşmasını, düşünmesini istemiyorlar. Bunun sonucu olarak da rahmetli Uğur Mumcu'nun dediği gibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bir toplumun üyelerini meydana çıkartıyoruz. Peki kimdir bu birileri? Bunların kökenleri on binlerce yıl öncesine dayanıyor. Evet, on binlerce yıl öncesine dayanan bir serüven bu. Serüvenin başlangıç yeri ise Atlantis.